Ayrım 21.
Yer yer sıvaları çıkmış, yüzlerce, binlerce kişinin kafasını, yüzünü, sırtını dayadığı duvarın kokusu. Her an yüz yüze olduğu, hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelen duvar. Arkadaşı, dayanağı, dert ortağı, diklemesine duran yatağı. Bir gün ilaçlamışlardı etrafı böcek ve bite karşı. Birkaç gün ilaç kokusu gelmişti her yerden, her şeyden. Sonra odayı kireçle badana yapmışlardı. Duvar kokusuyla kireç kokusu karışmıştı birbirine. Üstündeki her şey, montu, kazağı, pantolonu, gömleği kirece kesmişti. Açık, sarı kireci. "Nasılsın Bedri?" diye fısıldadı bir kız. "İyiyim. Ailenin selamı var. Onu bugün gönderiyorlar. Şu anda öbür odada. Sen de selam söyle söyleyebilirsen. Paraya ihtiyacın var mı?" "Sağ ol, param var." "Demek gidiyor. Çok iyi, gitsin. Görüyor musun, her şeyin bir sonu var. Eşyalarını naylon torbalara dolduruyorlar. Yukarıya çıkıyorlar. Araba gelinceye kadar buradalar. Geldiğimden beri bu kaçıncı grup. Demek ailen kurtuluyor. Çok iyi. Bir gün ben de çıkacağım buradan. Topla eşyalarını, gidiyorsun diyecekler. Eşyam yok ki toplayayım. Ben naylon poşetsiz gideceğim. Tutuklarlar beni garanti. Tutuklasınlar. Cezaevi buradan bir kat rahattır. Ne denli kötüleşse de koşullar buradan 100 kat rahattır. Cennet gibi gelir insana. Bir yatak, sıcak bir yatak, sıcak bir yemek, bir yatak. Yataktan geçtim. Beton üstünde deliksiz 8 saatlik bir uyku için neler vermezdim. Belki aşağı indirirler. Kaç yıl ceza verirler. Ne verirlerse versinler. Hiç sorun değil, dinlenmiş olurum. Kafamı dinlerim. Sonra arkadaşlarla rahat rahat konuşabiliriz. Fısıldaşmadan, kapıyı kollamadan rahat rahat. Gözlerim de bağlı olmaz. Şu bağdan bir kurtulsam, ruhumu karartıyor. Devamlı gözetlenme hissi veriyor insana. Sonunda benim de 45. günüm gelecek. Dayan biraz. Benim de günüm olacak. Bekleyin beni arkadaşlar, ben de geleceğim yanınıza. 25 gün sonra. Güle güle Aylin. Güle güle tüm arkadaşlar. Yolunuz açık olsun. Bana moral veriyorsunuz, güç veriyorsunuz benliğime. Aylin'i tutuklarlar mı ki? Tutuklamazlar belki. Ne güzel olur. Buradan dışarıya bir köprü, buradan partiye. Canlı, sıpsıcak, sapasağlam bir köprü. Güle güle arkadaşlar. Bedri, sol yanında biri fısıldamıştı. Evet, ben Ahmet'in hücresindenim. Ahmet'in selamı var. Sen de selam söyle, nasıl şimdi? İyi. Morali pek düzelmedi. Çok dövünüyor. Bedri bir gün önce yakalansaydı şimdi beraber direniyor olacaktık diyor. Şems'e yumurtlamış her şeyi, biliyordun değil mi? Ona çok kızıyor. Sıkmasın canını. Çok iyi düşünsün. Savcılıkta akıllı bir ifade versin. Öyle söyle, sıkmasın canını. İletirim. Başta kabul ettiği bazı şeyleri şimdi reddediyor. Onları ifadeye de yazdırmayacakmış. İyi iyi, selam söyle. Hala birlikte direnebiliriz diyordu. Tamam, söylerim. Ne olurdu sanki birkaç gün fazla direnebilselerdi. Ahmet Hoca, sen olsun ayakta kalabilseydin. Her şey çok farklı olurdu şimdi. Acıya bir anlık yeniliş, bir anlık denetimden çıkmış panik bak ne işler açtı başımıza. Hayrete düşüyordu. Hakkında ifade veren hiçbir arkadaşına kızamıyordu. Hiçbir nefret duygusu doğmuyordu içinde. Halbuki o zamana dek konuşmayı bir tür ihanet olarak değerlendirmiyorlar mıydı? Birisi içeride senin hakkında konuştu mu, yüzleştirme sırasında suratına tüküreceksin. Hain köpek, utanmaz rezil diye haykıracaksın yüzüne denmiyor muydu? Devrimci romanlarda aynen böyle olurdu. Ancak şu anda arkadaşlarının tehlikeye attığı hayat bir roman kahramanının hayatı değil, kendi hayatıydı. Bu yüzden affedebiliyordu onları. Biraz küçümsemiyor değildi. Ama çok az. Daha çok acıyordu onlara ve daha çok yakınlık duyuyordu. Çok zordu direnmek. İşkencenin bu denli panik yaratacağını, bu kadar derin bir sıkıntı verebileceğini kim yaşamadan tahmin edebilirdi? Hele böyle bir yerde. Çözülmenin normal, direnmenin çıkıntılık sayıldığı yerdi. İçimizden kopartıyorlar arkadaşlarımızı. çözülmenin, arkadaşlarını ele vermenin utancıyla onurlarını, öz saygılarını eziyorlar en nitelikli insanların. İçlerine korkunun felç eden zehrini, utancın kahreden mikrobunu aşılıyorlar en yiğit insanların. Her gün kaç kişinin hayallerini, tutkularını, en dokunulmaz bildikleri değerlerini parçalayıp tükürüyorlar üzerine. Pis elleriyle kirletip zorba tekmeleriyle eziyorlar. İzin vermemeli. Hiçbirini bizden kopartmalarına izin vermemeli. Hiçbiri hain değil bu arkadaşların. Birkaç ruhunu satmış dışında. Hiçbiri hiçbir acıyı, hiçbir özveriyi göze alamayıp baştan, her şeyden uzak duranlardan daha onursuz değil. Bir tekme acısıyla hopladı yerinden. Kalk ulan domuz! Şu yüzsüze bak sen be! Kalk lan eşek! Kalk çabuk! Kim izin verdi oturmana? Adam yoruluncaya kadar tekmeledi, yumrukladı onu. Sakallıydı bu. Bedri'nin baş belası. Bekle burada, anladın mı? Oturmak yok sana. 5 dakika sonra gelip alacağım seni. İyi düşündün mü? Bak, bir gün süre verdik. Yemiş yemiş semirmişsin. Bak bak bak. Ne biçim pislenmişsin ulan? Hayvan gibisin hayvan. Konuşacağız mı birazdan? Ha? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı ulan? Cevap ver. Konuşacağız mı ha? Sen cevap verme. Sen sus hele. 5 dakika sonra gelip alacağım. O zaman da cevap verme domuz. Celladı gidince kelepçesiz elini dizinin arkasına attı Bedri. Eline pantolonun dışından bir ıslaklık geldi. Paçasını sıyırıp baktı. Dizinin arkası patlamış. Kan sızıyordu. Güldü. İyi, çok iyi. Bu duygusuz makineyi bile sonunda gerçekten sinirlendirdim. Karşımda dağılıyor herifler. Profesyonelliği bıraktılar. Hata yapmaya başladılar. İz bırakıyorlar üzerimde. Dağılıyorlar. Saat kaç? 3:05 geçiyor. Koridorda yankılanan sesler, karşı odalardan gelen iniltiler, yalvaran insanların çığlıkları dışında genellikle sessiz olan odada, sükuneti kah şu köşeden, kah bu köşeden, kah ortadaki masadan bozan endişeli fısıltı diyaloglarından birisiydi bu. Suçluların sık sık merak ettikleri şey. İçinde bulunduğumuz amansız kaosun hangi vaktindeyiz? Bu defa soruyu soran Bedri'ydi. Cevap veren tanımadığı bir başka kurbanın sesi. 35. işkence gününü yaşıyordu. Üstünde saati yoktu artık. Gömleği, pantolonu yoktu, fanilası. Hiçbir elbisesi yoktu, yalnızca bir külot. 9 gündür böyleydi vaziyet. Ayakta elbiselerini kaybettiğinden bu yana tepede sürekli açık duran vasistasın altında bağlı bekliyor, bekliyordu. Gece ve gündüz canı sıkılan ıslatıyordu. Bazen tuvaletten bir kova su getirerek, bazen su kabı olarak kullandıkları yerdeki süt kutularındaki sularla. Sakallı daha çalışkandı. Bedri'yi çözdürüyor, götürüyordu lavaboların önüne. Hortumla ıslatıyordu. Kendini uyanık zannettiği anlarda bile rüya görüyordu. Bak, bak işte şimdi önünde bir masa vardı. Bir kavanoz reçel masanın üzerinde kapağı açık kendini bekliyordu. Aceleyle geçti, oturdu bir iskemleye. 2 eliyle kavradı kavanozu, açtı ağzını. Daha çok, açabildiği kadar çok açtı ağzını, dikti reçeli. Dizi duvara çarpmıştı, ağzı bir karış açık kendine gelmişti. 2'de 1 dalıp duvara çarpmaktan dizleri ağrıyordu. Hayallerinde epeydir mütemadiyen ya yiyecek ya su görüyordu. 1 de 2-3 gündür şu reçel hikayesi çıkmıştı başına. Halbuki reçeli pek sevmezdi. Zaten bugünlerde az yemiyordu. Günde 4-5 kez kendi yiyeceklerinden yiyordu. Kantinden yiyecek aldırma müsaadesi ona da çıkmıştı. Sağdan soldan gelenleri de hiç geri çevirmiyordu. Ne bulursa atıyordu ağzına. Yiyor, yiyor, yiyor, gene de doymuyordu. İçiyordu, suyu içiyordu. 10 dakika sonra yine susuyordu. Adeta içinde bir ateş yanıyordu. Soğuk odada çıplak durmaktan ve sürekli ıslatılmaktan vücudu buz gibiydi. Ne var ki içindeki hararet sönmüyordu. Yeni ıslatıldığı zamanlar öyle titriyordu ki, kelepçesinin sarsıntısıyla kalorifer borularından çıkan ses koridorun ta öbür ucundan duyuluyor, gürültüden rahatsız olan cellatlar gelip söylenip söylenip gidiyorlardı. Ama 5 dakika sonra içindeki fırının ateşi galebe çalıyor, susuzluk duygusu yine gelip bastırıyordu. Düşlerinde bazen bir havuzun içindeydi. Ağzını sonuna kadar açıp suyu bitirircesine içiyordu. Bazen kendi boyunca çapı olan bir borudan fışkıran suya tutuyordu ağzını. Suya boğuluyordu. Biri sırtına dokundu. Bedri, ulan ne inat varmış sende be. Hala konuşmadın ha? Ne konuşmamı bekliyorsun? Benim hiçbir şeyle ilgim yok dedi Bedri'nin zayıf sesi. Yeme bizi be Bedri diye sokuldu arkasındaki samimi bir havada. Bu adam başka bir timdendi. Diğer timlerdeki adamların ilgisini de üzerinde toplar olmuştu. Eskiden yanına korkutmak, tehdit etmek için gelirlerdi. Artık gerçekten sohbet etmek için meraktan geliyorlardı. Adam sağ yanına iyice sokuldu. Sesini alçalttı. Bak hoca, bu memlekette senin gibi kaç tane adam vardır ha? Büyük adamsın sen be. Bedri, çok büyük adamsın. Oğlum harcıyorsunuz kendinizi. Aklını kullan, aklını. Kıymetini bil kendinin. Bırak inadı. Ölüp gideceksin, yazık olacak. Cidden yazık olacak. Bırak inadı. Hapishanede de sürdürürsün mücadeleni. Çıkınca da sürdürürsün. Her şey burada bitmiyor oğlum. Burası bir başlangıç. Harcama kendini. Bedri cevap vermedi. Böyle inadının bokuna gideceksin ha? Ulan hayatının, sağlığının hiç mi önemi yok sence be? Yine cevap vermedi Bedri. Ne halin varsa gör dedi adam sinirli bir sesle. Bir süre başında durdu, sonra ağır adımlarla biraz dolaştı odada ve çıktı gitti. Ayakta durmaktan ve soğuktan ellerinin ve ayaklarının şişi bir türlü inmiyordu. Ayakları geceleri bazen öylesine şişiyordu ki nöbetçiler bile insafa geliyordu. Zaten bir süredir hiçbir nöbetçi sert davranmıyordu Bedri'ye. Bazıları birkaç saat oturmasına izin veriyordu. Biri bir gece üzerine montunu almasına izin vermişti. Bazıları geceleri hiç ıslatmıyordu. Bazısı tek bir süt kutusuyla ıslatıyor, ulan Bedri biz sizin elinize düşsek kim bilir neler yapardınız diyerek yaptığı kıyağı ifade etmek istiyordu. Böylesi olaylar moralini çok daha yükseltiyordu. Onlara kim olduğunu kabul ettirmişti. Artık hiçbiri küçümseyemiyordu, sakallı dahi. Cellatların bile saygısını, hayranlığını kazanmıştı. Bundan böyle yıkamazlardı onu. Bu kavgayı kazanmıştı. Karşı tarafsa kaybetmişti. Yukarıda yeni yeni dostlar kazanıyordu. Aralarında direnenler de vardı, teslim olanlardı. Ama birlikte oldukları geceler hepsi tüm kalpleriyle güç vermeye çalışıyorlardı ona. Çoktandır çevresi karanlık bir bilinmezlik değildi. Tüm yorgunluğuna ve ayakta gördüğü kabuslara karşın en küçük fırsatları değerlendiriyor, çevresiyle ilişki kuruyordu. O da başkalarının sorunlarını dinliyor, moral vermeye çalışıyordu. Aşağıyla haberleşmekten de geri kalmıyordu. Suçluların çoğunu tanıyordu şimdi, cellatları da. İlk günler içini ürperten o zalim, buz gibi seslerin sahiplerini birçok ayrıntı özellikleriyle birlikte tanıyordu. Tüm bir timi tanıyordu. Sesleri beynine kazınmıştı. Yalnız seslerini değil, yüzlerini de kafasında canlandırabiliyordu. Sesleri ölçüsünde net olmasa da bu imajlar. Bağın altından hemen hepsini az çok görmüştü. Bir şey daha anlamıştı burada. Cellatların çoğu hiç de olağanüstü, anormal ya da sapık denilebilecek insanlar değildi. Çoğunun sıradan, insanlardan çok farklı özellikleri yoktu. İnsan nice sorgulardan sonra tanıyabiliyordu onları. Sorguya getirilenlere kendilerini çok zalim, çok acımasız, çok vahşi acı vermeye susamış, duygusuz yaratıklar olarak gösterebilmek için her birinin kendisine göre geliştirdiği taktikleri, yöntemleri vardı. Ancak günler geçip her sövgünün, her yumruğun, her tekmenin sahibini tanımaya başlayınca kişi karşısındakilerin o güne dek hiç karşılaşmadığı zalimliğin hilkat garibeleri değil, gayet basit, alelade insanlar olduklarını anlıyordu. Neden böyle bir mesleği seçtikleri noktasından sapıklıkla suçlanabilirlerdi? Bu tercihte kişisel eğilimlerinin, karakter yatkınlıklarının rolü vardı şüphesiz. Ama insanların mesleklerini genellikle tesadüfler sonucunda kazandıklarını düşündüğünde Bedri bunun da büyük bir önem taşımadığı sonucuna varıyordu. Evet, her gün, her yerde karşılaştığı sıradan insanlar gibi bir yola kendini kaptırmış giden, görevine az ya da çok önem veren, işinde başarılı olmayı arzulayan, pek çok ast gibi amirlerin gözüne girmeyi isteyen, pek çok insan gibi yükselmeyi ya da bulunduğu durumu korumayı amaçlayan, mesleğe özgü nitelikleri kolaylıkla benimseyiveren, çevresine karşı koymaksızın benzeyiveren normal, basit insanlardı bunlar. Yaşantıları sıradandı, zevkleri sıradandı. her şeyleri sıradandı. Bazen cellatlardan birini evinde çocuğuna şefkat gösterirken ya da küçük kızının ev ödevine yardım ederken düşünüyordu. Mesela sakallıyı. Onu bir akşam oturmasında dost akraba sohbetinde gözünün önüne getiriyordu. Ya da başka birinin bekar hayatını düşünüyordu. Annesi ve iki arkadaşıyla birlikte ya da arkadaşlarıyla bir içki sofrasında ya da evine bir kız getirmiş buradaki kurbanları üzerinde tahrik olup yeterince doyuma ulaşmamış arzularını tatmin ederken. Böylesine düşlemelerin, değerlendirmelerin endişelerini, korkularını yatıştırdığını görüyordu. Düşmanları son derece sıradan insanlardı. Bu tür kimseler karşısında yenik düşmesi söz konusu bile olamazdı. İnsan ancak olağanüstü şeylerden korkardı, değişik olanlardan, tanımadıklarından. Bu heriflerin olağanüstü hiçbir özellikleri yoktu. Onlar görevlerini yapıyorlardı. Korkacak birileri varsa bunlar asıl karşısındakiler olmalıydı. Gerçekten de korkuyordu adamlar. Çünkü olağanüstü bir iş yapıyorlardı ve işkence yaptıkları insanlar olağanüstü insanlardı. Anlayamadıkları, ulaşamadıkları onları şaşkına çeviren insanlardı. Kendileriyle ilgilenen tim tahmin edilebildiği kadarıyla 8 kişiden oluşuyordu. Grubun şefi Ege şivesiyle fakat nispeten düzgün konuşan, kısa boylu 35 yaşlarında biriydi. Genellikle takım elbise giyiyordu. Tipi bir sivilden çok az çok eğitim görmüş bir taşra esnafına benziyordu. İnsanı pek etkilemeyen, gevrek sesine rağmen ısrarcı ve acımasızdı. İşbilir bir ekip şefi sayılabilirdi. Şef yardımcısı biraz bıkmış ve en kısa zamanda emekli olup ticarete atılmak isteyen bir tipti. Koridorda bir arkadaşıyla konuşurken duymuştu bunu Bedri. Fakat gelecek için planları işini disiplin içinde gereği gibi yapmasını engellemiyordu. Başka türlü tutum alsa hemen gözden düşüp hiç de cazip olmayan sıradan bir göreve atanacağını biliyordu adam. Aydın bir havası vardı konuşmasının. Zaten fakülteden ayrılmaydı. Sesi çok etkileyici ve otoriterdi. Sık sık baba tavırlarda konuşup akılcılığa çağırıyordu Bedri'yi. Ama en baba anlarında bile yarattığı etki korkutucuydu. Çünkü o da işkencede acımasızdı. Buraya getirildiği ilk gün karşısına şef pozisyonunda çıkan adamdı bu adam. Sorgulara sık katılmıyor fakat katıldığı zaman hemen kendisini belli ediyordu. Uzun boylu, kumral, yapılı ve havalı bir tipti. O da klasik sivil tipine pek benzemiyordu. Bir diğeri Bedri'yi okuldan alan adamdı. Başta 3-4 sorguya katılmıştı. Sonra başına fazla bela olmamıştı. Yine sorgulara katılmayan iki adam daha vardı ki yüzlerini saklama gereği bile duymuyorlardı. Birisi, ötesi birisi patladığı zaman pansuman malzemelerini getiren sevimli bir adamdı. Öbürü ilk günler sesinden şefle karıştırdığı kıvırcık saçlı kısa boylu biri. Başka biri daha. Ablak yüzlü, mavi gözlü, aptal ifadeli. Kocaman elleri, kalın kalın parmakları vardı. Daima bir yerlerini sıkan, buran, acıtan kütük gibi parmaklar. Kısa kılın bacaklarını görürdü bağın altından. İpinden kurtulmuş azgın bir hayvan gibi saldırırdı üzerine. Birkaç kez görebildiği sırıtkan sarı suratında insani bir anlam bulunup bulunamayacağını merak ediyordu Bedri. Gerçekten çok mu hoşlanıyordu bu yaptığı işten, yoksa doldurulmuş, zekası kıt bir emir kulu olmasından ötürü mü bu denli saldırgan ve düşmandı? Her timde böyle bir iki kişi bulunuyordu. Acaba onlar için sapık ruhlu denilebilir miydi? Belki bazıları için. Onları daha çok meslekleri sapıklaştırıyordu. İğrençlik onlara verilen görevlerdeydi. Korkunç olan yaptıkları işti. Bu adamların hastalığı kişiliksizlikti. Toplumda üzerlerine aynı görev verildiğinde aynı bağnazlıkla saldıracak öylesine çok insan vardı ki bunları birer kişi olarak değerlendirmek gereksizdi. Ayrıca uzunca boylu, zayıf ince yapılı, doğu şiveli celladı unutmamak gerekirdi. Bazen takım elbise giyer, bazen pejmürde dolaşırdı. Fanatik bir milliyetçiydi. Mesleğini inançları doğrultusunda bilerek, isteyerek seçmişti galiba. Denize girerken bacakların titrer mi? Ha, söyle bakalım, denize girerken bacakların titrer mi? Bunu sorduktan sonra elektrik vermek ya da bir kova suyu başından aşağı boşaltmak adamın tipik esprisiydi. Oldukça duygusaldı. Boyun eğmeden direnenlerden etkilendiği söylenirdi. Ondan mı yoksa başka görevleri mi vardı bilinmez, son zamanlarda sorgularına girmez olmuştu. Ve korkulu rüyası, belası Hafız. Bir robottu sanki ve onu çözmek için programlanmıştı. Yorulmak, bezmek bilmeden kendi tarlasının işiymiş gibi çalışıyordu. Diğerleri usandıklarında ya da meşgul olduklarında tek başına alıyordu Bedri'yi sorguya. Sonra o geçmek bilmez saatler başlıyordu. Konuşacağız mı? Konuşacağız mı ha? Konuşacağız mı? Konuşacağız mı şimdi ulan? Örgütsel konumunu söyleyeceksin mi ha? Konuşmayacaksın mı ulan? Konuşacağız, konuşacağız. Gına gelirdi Bedri'ye. Adamın boğazını sıkıp öldürmek gelirdi içinden. Tutup kafasını kopartmak. Tabii ses bile çıkaramaz, celladın yorulmasını ya da vaktin ilerlemesini beklerdi. Arkadaşlarının seslendiği isimle Hafız demokrasi konusunda çok iddialıydı. Bedri'nin fikrini almadan işe başlamazdı. Çünkü kendileri demokrat insanlardı. Hangisiyle başlamalarını isterdi o gün? Falakayla mı, banyo yaparak mı, elektrikle mi, askıyla mı? Koyu bir dindardı. Bedri askıda bile olsa gidiyor, namazını kılıyor, öyle geliyordu. Vazifesini gerçekten bir din aşkıyla yapıyordu. Akşamları evine en geç o dönüyordu. Münir bile adamın görev anlayışı karşısında dehşete düşüyordu. İyi ki heriflerin eve iş götürme adetleri yok. Yoksa yanmıştın diye takılıyorlardı Bedri'ye. Yine dalıp gitmişti. Lisedeydi. Siyasetle ilgilenmezdi o zamanlar. Kızlarla ilgilenirdi. Bir de futbolla. Okul takımıyla deniz kenarındaki çimen sahaya gitmişlerdi. Arkadaşlarından önce o indi arabadan. Topu tüm gücüyle şutlayıp ilerilere attı. Sonra ardından yemyeşil çimenlerin üzerine koştu koştu. Yel gibiydi. Yelden de hızlı. Ayakları açılmıştı. Koşuyordu koşuyordu. Şimdi çocukluğundaki neşeli yaz tatillerinde oyunlarının büyük kısmının geçtiği bahçedeydi. Amcasının büyük meyveliği ve ortadaki depo olarak kullanılan evi görüyordu. Meyve ağaçları yapraklarını dökmüş, dallarında kar vardı. Karlara bata çıka evin kapısına ulaştı. Kapıyı itti. Çürümüş tahta kanat gıcırdayarak açıldı. İçerisi karanlıktı. Bir şey göremedi önce. Terk edilmiş bu sessiz evde insanlar varmış gibi bir duygu uyandı içinde. Göğsünün üzerine giderek ağırlaşan boğucu bir sıkıntı oturmuştu. Karşı mahallenin çetesine karşı kurdukları çetenin karargahı burasıydı o zamanlar. Reis olarak 15 kadar fedaisini yukarı kattaki büyük odada toplardı. Bazen toplantı vaktinden çok önce gelir, sandalye olarak kullanılan meyve sandıklarından birine oturur, uzun uzun hayallere dalar, rüzgarın, ağaçların arasında çıkardığı uğultuyu içi ürpererek ve garip bir zevk duyarak dinlerdi. Yukarıki odaya çıkalım dedi içinden. Endişesi büyüyordu. Ahşap merdiven sallanıyordu. Düşmemek için büyük gayret sarf ediyordu. O da ne? Merdivenin en üst basamağında çocukluk arkadaşlarından biri yatıyordu. Çocuk boş gözlerle kendisine bakıyordu. Vücudu cılık yaralarla kaplıydı. Ölü müydü, canlı mı? Üst katta yerlerde yatan çok sayıda insan vardı. Kimisini liseden tanıyordu, kimisi siyasi arkadaşlarıydı. Halleri dehşet vericiydi. Ne ölüydüler ne canlı. Ahmet de aralarındaydı. Ölmüştü ama bir köşede kıvrım kıvrım kıvranıyordu. Birden uyandı. Odada birini dövüyorlardı. Yumrukların dövülenin sırtında çıkardığı künç ses gümlüyordu kulaklarında. Katil, elimize düştün işte. Sonunda kuyruğu kıstırdın ya. Döve döve öldüreceğim ulan seni, döve döve. Yaka paça götürdüler kurbanlarını. Hemen her gün ses tanığı olduğu olaylardan biriydi bu olay. Yeni getirilen 2-3 kişi daha vardı odada. Kim olduklarını merak ediyordu. Arkasına bakmak için başını hafifçe yana çevirdi. Bir umudu da Hüseyin'i görebilmekti. Yakalandığını 2 gün önce öğrenmişti. Yandaki odada kalıyordu. Kovayla ıslattıklarına göre o da çıplak olmalıydı. Bir kez haberleşebilmişlerdi sadece. Bir de tuvaletten çıkarken nöbetçiyle koridorda konuştuklarını duymuştu.